Türk tarihinin izinde.
Merhabalar değerli dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nda Türk tarihinin izinde birlikteliğimiz başladı. Programın Neslihan Değirmencioğlu hazırlıyor, kumanda masasında Recep Özlem. Ben Sedat Ağaoğlu. Değerli dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla birlikteyiz. Dikkatinizi çekmiştir. Doçent Doktor Güray Kırpık olarak anons etmedim hocamızı, profesör doktor olarak anons ettim. Hocam hayırlı uğurlu olsun.
Sağ olun, teşekkür
ederim. Bu yeni sorumluluğunuzda başarılar diliyorum.
Sağ olun, var olun, teşekkür ederim.
Önemli bir makam, önemli bir unvan, önemli bir sıfat akademi dünyası için, bütün ülkemiz için hayırlı olsun hocam tekrar profesörlüğünüz.
Hayırlara vesile olsun.
Güray hocamızla birlikte biliyorsunuz değerli dinleyicilerimiz, Timurlular Devleti'ni konuşuyoruz. 2-3 haftadır bugün Ankara'nın yakınlarında Çubuk'ta gerçekleşen Osmanlı-Timurlu Devleti Savaşı'nı konuşacağız. Ama onun öncesinde hep bir kitap armağanımız oluyor. Çok basit, telefonlarımızı arayabilirsiniz 463 34 19 463 34 21. Elektronik posta adresimiz trttürktarihi@trt.net.tr. Telefon numaralarımızı tekrarlayayım, 463 34 19 463 34 21. Hem sorularınız, yorumlarınız hem de kitap armağanımız için önemli bir kitap armağan edeceğiz bu hafta. Güray hocamız tanıtacak bize Türk Tarih Kurumu yayınlarımızdan hocam.
Bu hafta Türk Tarih Kurumu yayınlarından Atatürk'ün Nutuk adlı eserinin orijinalini hediye ediyoruz tıpkı basım. Değerli dinleyicilerimize 2017'nin en güzel hediyelerinden birisini bu ilk programlarımızda sunmuş olduk. Talihli dinleyicimize iyi okumalar diliyoruz. Orijinal baskıdır bu. Türk Tarih Kurumu'nun kendi arşivindeki tıpkı basımın özel bir baskısını hediye ediyoruz. Satışta da bulunmamaktadır. Özellikle dinleyicilerimize bu anlamda bir ödül olarak takdim edilmiştir.
Hocam, yani Atatürk ne yazdıysa tıpkı basım dediğinizden ben onu anlıyorum. Evet. Aynısı bu kitapta ve baskı kalitesi de zaten
orijinali, orijinal baskıdır. Ve tabii ki o tarihteki 1927 yılına ait olan baskı nüshasının aynısı kopya edilmiştir.
Yapması gereken dinleyicilerimizin basit 463 34 19 ya da 463 34 21 numaralı telefonu arayabilirler ya da bize bir elektronik posta gönderebilirler. trttürktarihi@trt.net.tr. Değerli dinleyicilerimiz, kısaca bir özet yapmak gerekirse Profesör Doktor Güray Kırpık hocamız Timurlu Devleti'nin kuruluşunu, hocam bu boylar birliğinin bir araya getirilmesi ilk çağ tarihinde de Sakalarda, İskitlerde, Sarmatlarda, ardından Hunlarda boylar bir araya geliyor ve birlik sağlandıktan sonra büyük bir devlet oluşuyor. Buna özellikle vurgu yaptınız Timurlu Devleti'nin kuruluşunda, daha sonra da batıya doğru fetihler ve iki büyük sultan arasında Timur'la Yıldırım Beyazıt arasında savaş öncesinde yaşananları da aktardınız. Ve geldik bu hafta Ankara'nın yakınlarında, şurada diyelim hadi. Gerçi biz güneyindeyiz, o kuzeye düşüyor Ankara'nın. Çubuk'ta bir savaş hocam. Evet. Çok da önemli bir savaş.
Anadolu'nun ortasında Başkent Ankara'da. Ankara tarihiyle de ilgili çok önemli, Türk tarihinin çok önemli olaylarından birisi Ankara Savaşı gerçekleşmiştir. 1402 yılının yaz aylarında 28 Temmuz'a denk geliyor. Tarih hesaplamalarına baktığımız zaman Timur Ankara'ya kadar gelmiştir ve karargahını bugünkü Çubuk Ovası'nın dağlık bölgesine kurmuştur. Ovanın geçitlerini tutmuştur. Yıldırım Beyazıt da başkenti olarak seçmiş olduğu Edirne'den hareketle Bursa'ya, ardından Ankara'ya doğru yol almıştır. Ankara Kalesi civarına gelmiş. Ankara Kalesi ve çevresini üs olarak kullanmıştır. Ardından da Çubuk bölgesinde iki büyük ordu karşılaşmıştır. Bu karşılaşma sırasında Yıldırım Beyazıt Han'ın yanında bulunan ve Anadolu'da birçok konuda ittifak halinde yanında taşıdığı görev yapan Tatar kuvvetleri karşı safa geçmişlerdir. Yani Kara Tatarlar diye bildiğimiz, bugünkü Tatarlarla karıştırmayalım.
Bunlar bir başka
topluluk olacak. Vardı. Evet, bunlar farklıdır. Bunlar karşı tarafa geçmişlerdir.
Hocam bunlar
savaşta kritik rolleri olmuştur ama sadece bu da değildir sebep. Savaşın mekanını belirleyen Timur'dur. Yani stratejik açıdan, savaş sanatı ve tekniği açısından bu çok önemli bir husustur. Yıldırım Beyazıt hem savaş mekanını belirleyen değildir hem de zamanında tedbirler alabilmiş değildir. Sadece Timur'u durdurmak için bölgeye gelebilmiştir. Bu gelişi sırasında da işte çok sağlam bir ekibe, yani askeri anlamda çok güvendiği yanında büyük kuvvetlere yer vermeye çalışmasına rağmen bunda da başarılı olamamıştır.
Hocam buradan hazırlıksız yakalandığı sonucunu çıkartabilir miyiz? Tarihçilerimizin, sizlerin bu konudaki yaklaşımı değerlendirmesine.
Tam olarak baştan sona hazırlıksızdır tabiri çok doğru olmaz. Ama şüphesiz ki büyük bir güç farkı olduğunu anlıyoruz. Çünkü Timur'un ordusuyla Yıldırım Beyazıt Han'ın ordusu arasında teknik bakımdan da farklar vardır. Üstünlükler bakımından da Timur'un daha güçlü bir orduya sahip olduğu çok tartışılmaz bir gerçektir. Hem sayı bakımından, nicelik bakımından hem de nitelik bakımından, yani iki bakımdan da ordu karşılaştırmasını yaptığımızda Timur ordusu Yıldırım Beyazıt Han'ın ordusundan üstündü. Taktik bakımından da üstün olduğunu düşündüğümüzde savaşın aslında neden Timur tarafında sonuçlandığını daha iyi anlıyoruz. Timur bir defa ordu kuvveti olarak çok güçlü bir orduya sahipti. Yeri geldiğinde 200 bin kişilik bir orduyu çıkarabiliyordu. Fillerle donatılmış bir ordusu bulunuyordu. Ankara'ya geldiği sırada da ordusunda filler bulunduğunu biliyoruz. Aynı zamanda Osmanlı ordusuna baktığımız zaman Osmanlı Devleti de Timur karşısında İstanbul kuşatmasını yapmış, Nibolu Savaşı'nı Haçlılara karşı kazanmış, defalarca Avrupa ordularının müttefik halde yenmiş olan bir büyük orduydu. Şüphesiz bir imparatorluğa doğru gidiyordu Osmanlı Devleti de. Timur ise artık bir imparatorluk kurmuştu. Yani aradaki farkı değerlendirmek gerekir. Timur artık Altın Ordu Devleti'ne son vermiş, bütün Orta Asya'yı bir araya getirmiş, Çağatay Hanlığı'nın bütün topraklarını, Cengiz Han'ın topraklarının çoğunluğunu kendi himayesinde bir araya getirmiş, bir birleşik kuvvetleri, yani Türk dünyasının neredeyse Orta Asya'dan Sibirya'ya kadar, Karadeniz kuzeyinden Irak'a kadar olan, Hindistan'a kadar olan sahasını bir araya getiren tek bir büyük güç olarak karşımıza çıkıyor. Timur'un burada Anadolu'yu da kendisine bağlamak için çok çeşitli yollar denediğini görüyoruz. Mesela Yıldırım Beyazıt Han'a yapmış olduğu savaş öncesi teklifler arasında Yıldırım Beyazıt Han'dan oğullarından birini rehin olarak vermesini teklif etmiştir. Bu şu anlama geliyordu. Yani sarayında tuttuğu bu oğlu vasıtasıyla gerekirse bunu öldürürüm ve dediğimi yapmak zorundasın. Bu rehin vasıtasıyla bağlılığını arz etmiş olacaktı Yıldırım Beyazıt. Yıldırım Beyazıt Han bu tür teklifleri, vergi verme gibi, asker verme gibi ya da bir rehin verme gibi Timur Han tarafından yapılan teklifleri reddetmiştir. Bunu bir tahkir olarak görmüş, kendisine aşağılık duygusunu yaşatacak bir hakaret olarak algılamış. O da ona karşı tekliflerde bulunmuştur. Yani bizzat mukabelede bulunmuş, tam tersine kendisinin bir rehinde vermesi gerektiğini, vergi vermesi, asker vermesi gerektiğini teklif olarak iletmiştir. Tabii bütün bu süreç savaş meydanında artık belirlenecektir. Bu savaş meydanında az önce tasvir ettiğimiz Ankara'da bugün Çubuk diyebildiğimiz bir coğrafyada
düzlük, ovalık, geniş bir ova
ama etrafı da ormanlarla, dağlarla, küçük tepeliklerle çevrili bir arazide gerçekleştiğini görüyoruz. Savaşın şiddeti açısından baktığımız zaman bir taktik husus var. Taktik açıdan Timur subaşını ve ormanlık alanı tutmuştur, dağlık alanı tutmuştur. Yıldırım Beyazıt Han ise ovalık alanı tutmuştur. Dezavantaja sahiptir bu açıdan baktığımızda. Teknik açıdan baktığımızda Timur fillerle donatılmış kalabalık bir orduya sahip. Hindistan'dan Orta Asya'ya, işte Kafkasya'dan İran'ın bütün o Türkmen topluluklarının tamamına geleneksel olarak da Moğol ordu düzenine sahip olan çok disiplinli askeri bir yapıya sahip devletin başında bulunuyor. Timur'u Gürkan tabiriyle anılan Timur kendisini cihan hakimi olarak da gösteriyor. Her ne kadar onun biz yani kendi tarihimizde çok fazla ordusunu tanıtıcı eğitimler yapmadıysak da buradaki bu program vesilesiyle bazı bilgileri daha vermemizde yarar var.
Hocam lütfen buyurun evet.
Timur, burada bir eksikliğimiz Timur, var. Tam anlamıyla gelişmiş bir yani Moğolların Müslüman olmasından sonra ortaya çıkmış yeni bir Moğol devletinin başında bulunuyor. Aslında böyle de tabir edilebilir. Yani biliyorsunuz süper güç Moğol askeri düzeni açısından bakarsak onların İslamiyet'e girmiş halini düşünelim. İslamiyet'e girdikten sonra ortada var olan bütün o Çağatay Hanlığı'nın, İlhan Hanlığı'nın toprakları, Altınordu toprakları Moğolların parçalanmış haliydi. Bunların hepsini bir çatıda toplayan tek isimdir. Ve tek büyük ordunun etrafında.
Hocam belki şuna da bir vurgu yapmak lazım.
Tam anlamıyla Bozkır İmparatorluğu Hakanı'dır. Yani Bozkır İmparatorluğu tabirini özellikle kullanıyorum. Göçebe Türk askerlerinden oluşan savaşçı, atlı ve buna ek olarak da Hindistan bölgesinden getirmiş olduğu filler. Yani yeni teknolojiler kullanmıştır savaşta.
Hocam Timur'un hem kendisi hem de imparatorluğun inancı olarak İslam'ın ehli sünnet kolundan ona iman evet. ettiklerini de biliyoruz galiba tarih olarak.
Evet, Hanefi mezhep ehli sünnet kolundandır. Timur'un yanında da ulema bulunmaktadır. Aynı zamanda kendisi savaş ilmiyle de ilgili önceden planladığı bazı uygulamaları yapan birisi. Yani dikkat etmek lazım. Timur rasathane çalışmalarına çok önem vermiştir kendisi döneminde de. Hiçbir zaman müneccimlerine danışmadan sefere çıkmamıştır. Müneccim başıları vardır ve bu müneccim başıları vasıtasıyla savaşlara katılmıştır. Bu önemli bir husus.
Atilla'da da var
çünkü,
aynısı hocam.
Evet, geleneksel anlamda devam eden bir şey olmakla birlikte Cengiz Han'dan sonraki olaylarda da biz bunu görüyoruz. İslam tarihi boyunca da Abbasilerde devlet adamlarının yer yer önemli olaylarda müneccimlere başvurduğunu görüyoruz. Bunun sebebi nedir? Bunun çok yönlü sebepleri var. Hava durumunu tahmin etmek, işte çeşitli takvim ve takvimle ilgili gelişmeleri, ay bilgisini, iklim ve coğrafya bilgisini çok iyi bir şekilde öngörmek savaşlar açısından çok önemliydi. Orta çağlarda da bu bir ilimle olabiliyordu. Yani takvim ilmi açısından Timur'un bir çalışma yaptığını söyleyebiliriz. Mevsim olarak aynı zamanda da seçilen vakit olarak baktığımız zaman Timur Ankara Savaşı'nın yerini ve zamanını belirleyen kişidir. Dikkat edelim yani yerini ve zamanını kendisi belirliyorsa bir bildiği var demektir. Bu rastgele belirlenmiş bir yer ve zaman olmamalı. Herhalde burayı kendisi planlayarak organize etmişti karşı tarafla beraber. Yani Yıldırım Beyazıt Han'ın durumunu, hatalarını ve neler yapabileceğini de öngörmüş olduğunu söylüyoruz. Yıldırım Beyazıt Han çok cesur, çok gayretli tedbirler almıştır. Ama bir de diğer taraftan baktığımız zaman ilmi nücum bilgisi ve müneccimlik açısından teknolojik geleneğe, Selçuklu mirasına sahip coğrafyadan gelen bir Timurlular var. Timurlu Hanlıları var. Bunu atlamamalıyız. Mesela Fatih Sultan Mehmet Ali Kuşçu'yu Timur'un başkenti olan Semerkant'tan getirmiştir İstanbul'a. Ondan sonra imparatorluk kalıcı bir şekilde bazı yenilikler yapmıştır. Yani bilimsel anlamdaki gelişmelerde onun görüşlerine önem verdiğini görüyoruz. Nitekim sonraki padişahlar da o rasathaneyi kullandılar 2. Selim'e kadar. Burada bir bilim ve teknoloji farkından bahsetmek gerekir. Belki Yıldırım Beyazıt'ta da bu çabalar vardı. Ancak Timur'un seviyesi biraz daha onun üzerine çıkmış olmalıdır. Öyle anlaşılıyor.
Hocam şu sebeplerden birisi olarak sayılabilir mi? Yıldırım Beyazıt Han da çok büyük bir sultan. Tarihimizin yetiştirdiği büyük bir kahraman. İmparatorluk batıya doğru yönelmişken doğudan gelen tehdidi sezememiş olabilir mi? Buna göre bir hazırlık yapamamış olabilir mi Güray Hocam?
Bu çok doğru bir soru sordunuz. Aslında Yıldırım Beyazıt Han Timur'dan böyle bir hamle, Ankara'ya kadar gelecek bir hamle beklemiyor olmalıydı. Aksi takdirde daha hazırlıklı olabilirdi. Böyle bir tedbirsizliği birçok sebebe de bağlamak gerekebilir. Mesela İstanbul kuşatmasına öncelik veriyor. Bizans'ın kuşatılması ve sona erdirilmesi. Orayı bir fitne yuvası gibi görüyor Osmanlı Devleti ve Yıldırım Beyazıt Han oraya kafayı takmış, yani İstanbul'u mutlaka alacağım şeklinde bir politika izliyor. Ve İstanbul kuşatmasını iki defa üst üste yapmıyor. Timur yapıyor. Timurhan gelmeden önce de İstanbul kuşatması niyeti var. Niğbolu Savaşı sırasında, öncesinde de aylarca devam eden bir kuşatma yapmıştı. Bir İstanbul ve Bizans'ı çözme telaşı var Yıldırım Beyazıt Han'da. Tabii ki bunda da başarılı olması, eğer bu olaylar olmasaydı, ki tarih ilminde böyle bir şey çok doğru olmaz konuşmak ama varsayımlarda da bulunmak durumundayız. Ankara Savaşı'nın olmaması halinde şüphesiz ki Yıldırım Beyazıt Han, bunu kesin matematiksel olarak görebiliyoruz, Bizans'ı alacaktı, yani İstanbul'u alacaktı. Yani öyle bir hazırlığı vardı.
50 yıllık
bir... Ankara Savaşı Bizans'ın ömrünü 50 yıl uzatmıştır. Osmanlı Devleti'nin Anadolu'daki birliğini, bütünlüğünü, siyasi varlığını parçalamıştır. Ve aslında 20 yıl sonra Osmanlı Devleti ancak ilk haline dönmeye başlamıştır.
O Fetret Devri'nden sonra.
Evet, Fetret Devri'nden sonra Çelebi Mehmet toparlama çalışmalarını başlatmıştır. Ama 2. Murat Han, Yıldırım Beyazıt zamanına 1402'den 1425'e kadar hesaplarsak en az 25 yıl sonra, çeyrek asır sonra yeniden Timur öncesi dönemine kavuşmaya başlamıştır Osmanlı Devleti. Anadolu'daki siyasi birliği sağlamak, Balkanlarda birlik bütünlük sağlamak gibi bir takım hedeflere 2. Murat Han'ın tam anlamıyla ulaştığını söyleyebiliriz.
Evet.
Ardından Fatih dönemi başlamıştır.
Mükemmel bir dönem başlıyor.
Evet.
Savaşın seyrine ilişkin ve sonuçlarına ilişkin, ardından da Timurlu Devleti'nin yapısını, saray teşkilatı, askeri teşkilatını konuşacağız. Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla değerli dinleyicilerimiz.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19.
Devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Türk tarihinin izindeyiz ve önemli bir noktasındayız. Önemli siyasi sonuçları olan bir savaşı anlatıyor hocamız Profesör Doktor Güray Kırpık bizlere. Hocam, savaş şu ya da bu şekilde, az önce siz vurguladınız, Timur'un taktik teknik üstünlükleri sonucunda galibiyetiyle sonuçlanıyor. Osmanlı Devleti açısından da çok ağır sonuçlar getiriyor. Onu da söylediniz. Timurlu Devleti açısından ne tür sonuçlar getiriyor? Bundan sonra, bu savaşı kazandıktan sonra Timur'un ve devletinin seyri ne şekilde gerçekleşiyor?
Evet, Timur Anadolu'da bütün beyleri yeniden görevlerine atadı. Anadolu'da belli yerlere ordular sevk etti. Özellikle Batı Anadolu'da İzmir'e kadar olan sahayı İzmir'de o sırada Sencan Şövalyelerinin elindeydi. Orayı da onlardan alarak fethetti. Tabii Aydınoğullarından Haçlılara geçişi 1345 yılından itibaren bir istila vardı Timur tarafından. 1402 yılının sonlarına doğru İzmir'in yeniden Türklerin eline Timur aracılığıyla geçtiğini görüyoruz. Daha sonra da 1425 yılında 2. Murat burayı tam anlamıyla Osmanlı Devleti'ne bağladı ve günümüze kadar İzmir ve çevresi Müslüman olarak varlığını sürdürdü. Tabii burada bir şeyi hemen ifade edelim. Timur bundan sonraki hedefleri açısından Çin'e yönelmek, Hindistan'ı, Doğu İslam ülkelerinin tamamını ve özellikle Akdeniz'in Doğu Akdeniz bölümünü. Tabii ki bu durumda bizim şöyle bir ifadede de bulunmamızda yarar var. Timur Han'ın başkenti Semerkant'a dönmesi söz konusu. Timur Han'ın bu zaferden sonra kendisinin Cuma günü olan bir zafer nedeniyle
evet hocam,
bir takım görüşmeler yaptığını görüyoruz. Yıldırım Beyazıt Han'la görüşmelerini detaylı bir şekilde biliyoruz. Yıldırım Beyazıt Han'a iyi davranmıştır. Yanında oturtmuştur ve Batı Anadolu seferinde de yanında götürmüştür. Timur'un tarihini yazan Nizamettin Şami ve Şerafettin Ali Yezdi Zafername adlı iki eser bıraktılar. Onun günlük olarak yaptıklarını detaylı bir şekilde anlatmaktadırlar. Dolayısıyla biz Ankara Savaşı'nın sonrasını ve öncesini, Timur'un yaptığı görüşmeleri çok net bir şekilde bu eserlerden de öğrenebiliyoruz. Buna göre Timur kendisi ülkesinin başkentine dönmüş, bayındırlık çalışmalarını hızlandırmış ve ardından da daha büyük bir devleti oluşturmak, imparatorluğunu kalıcı hale getirmek için planlar yapmıştır. Osmanlı Devleti'nin başkenti bu sırada Edirne'deydi. Balkanlarda şehzadeler, Anadolu'daki şehzadelerle bir mücadele safhasına girmiş. Osmanlı Devleti fetret dönemini yaşamıştır. Timur Devleti ise Timur'un vefatına kadar, tabii özellikle 1405 yılına kadar kendi içerisinde bir bütün olarak varlığını sürdürmekle birlikte 1405 yılından itibaren Timur Devleti'nde de ayrılmalar, parçalanmalar olduğunu görüyoruz.
Hocam bir parantez Ali açıp
Sultan
burada
zamanından itibaren.
Hocam bir parantez açıp
evet.
Fetret devrine ilişkin söyleniyor müfredatta, tarih kitaplarımızda çocuklar da öğreniyor ama çok anlaşılmıyor. Fetret dönemi dediğimiz ve fetret kelimesinden başlayarak bu dönemi bir açıklarsanız kısaca hocam.
1403 yılındaki yani Ankara Savaşı'ndan sonra
demek,
evet, fetret kelimesi kesinti, idarede boşluk demektir. Aslında Osmanlı Devleti'nde idarede boşluk Yıldırım Beyazıt Han'ın vermiş olduğu vekalete göre yaşanmamıştır denilebilir. Mutlaka başkentte bir şehzade vardı ve o Süleyman Çelebi'ydi. Ardından Musa Çelebi'ye geçmiştir, İsa Çelebi'ye ve Mehmet Çelebi'ye geçmiştir. Böylece aslında fetret döneminde şehzadelerin sırasıyla birbirleriyle devri miras devralmak suretiyle yönetimi ele aldıklarını söyleyebiliriz. Ancak bu ele alış sırasında taht kavgaları ve savaşlar da var Osmanlı ülkesinde. Neticede bu döneme bir başıbozukluk, parçalanmışlık ve karmaşa dönemi anlamında fetret, yani düzenin bozulduğu, kesinti yaşanan dönem anlamında.
Evet hocam.
Fetret denilmektedir.
Hocam şey dediniz en son, Timur döndü kendi başkentine ve devletini daha da kök salsın diye çabalar içerisinde. Ben orada kestim sözünüzü.
Büyük zafer şenlikleri de düzenledi. Semerkant'ta toylar, ziyafetler ve fetihnameler vesaire bunlarla meşgul olduğunu görüyoruz 1404 yılında. Artık sıranın Çin'e geldiğini düşünerek 1405 yılında da Çin'i fethetmek üzere Çin seferine çıkmak için emir verdi, talimatlarını verdi. Ve Semerkant'tan ayrılarak Sirdarya, Seyhun Nehri boyunca ilerleyerek Çin seferine doğru yola çıktı. İşte Timur'un bundan sonraki hayatında bu bütün imparatorluğu koruyacak, daha ileri taşıyacak Çin hakimiyeti dönemi başlayacak mıydı? Otrar'a vardığında orada hastalanarak vefatı üzerine ülkesi bir yasa büründü ve oğulları kendi aralarında bir takım çekişmelerle de meşgul olmaya başladılar. Önce Halil Sultan tahta geçti. Ardından da ülke Tabii ki Osmanlı Devleti'nin de 1413 yılında Anadolu'ya yeniden hakim olmaya başlamasıyla Anadolu'daki beylerin de bir kısmı yeniden Timur oğullarının Anadolu'ya sefer yapmasını istemeye başladı. Mesela 1420'li yıllardan itibaren Şahruh'un nezdine giden elçilere baktığımız zaman Şahruh'a sürekli baskı yapıyorlar. Anadolu'ya gel, yeniden bizim beyliklerimizi ver şeklinde Anadolu'dan Şahruh'un yanına giden, yani Timur'un oğlunun yanına giden bazı beyler Anadolu'ya sefer yapılması talebiyle ona baskı yapıyorlar. Ancak Şahruh böyle bir girişimde bulunmaktan vazgeçiyor. Çünkü onun daha büyük meşguliyetleri vardır. Orta Asya'da bu sırada Karakoyunlular Devleti ortaya çıkmıştır. Ve yeni bir Türk devletidir Karakoyunlular da. Büyük bir imparatorluk olma yolunda ilerlemekteydi. Onlarla uğraşmaktan Anadolu'da bir düzen kurmaya vakti olmamıştır Şahruh'un. Timurlular, tabii ki Timur'un son iki yılda yapmış olduğu bazı önemli inşaatlar, sanat eserleri ve mimari olarak günümüze kalan miraslar açısından baktığımızda şehirli bir medeniyeti temsil eder. Timur'un devleti şehirli bir medeniyettir. Rasathaneleri, okulları, hastaneleri olan bir şehirler bütününden oluşur Timur İmparatorluğu. Onu yapmış olduğu şehirlerin sayısını Orta Asya açısından baktığımız zaman yüzlerle ifade etmek mümkündür. O kadar geniştir yani. Altınordu coğrafyasında da Timurlu eserleri vardır. İran'da, Kazakistan'da, Hindistan'da, Anadolu'ya kadar uzanan bütün sahada var ama Anadolu'da yapmış olduğu bir eserin, tam böyle damga vurmuş olduğu bir eserin gözle görülmesi mümkün değildir pek. Çünkü Anadolu'da o sadece bağlılık istiyordu. Anadolu'da bir tebaalık istiyordu. Anadolu daha çok Selçuklu damgası, Osmanlı damgası, beyliklerin damgası ile tarih mirası açısından böyle anılmaktadır.
Hocam, yarar var. Mukayesele gittiğimizde, karşılaştırmalı gittiğimizde bu iki büyük Türk devleti ile Osmanlı bir tarafta, Timurlu devleti bir tarafta, yapılar, askeri teşkilat, idari teşkilat, mukayeseli olarak, karşılaştırmalar olarak yaklaştığınızda neler görüyorsunuz?
İki devlet arasında en önemli farklardan birisi, şöyle ifade etmek gerekebilir. Bir defa Timurlular nüfus ve potansiyel açısından, gelenek anlamında Osmanlı Devleti'nden farklı bir nüfus yapısına sahipler. Nüfus yapısı itibariyle baktığımız zaman. Çağatay Türkçesi ile yazışıyorlar. Timurluların resmi dili, kendi resmi dilleri her ne kadar yani Farsçayı da kullanmış olsalar bile Farsçaydı. Ancak Timur şehzadeleri ve Timur'un kendisi Türkçeyi tercih ediyorlardı. Çoğunlukla diplomasi görüşmelerinde Türkçeyi kullanıyorlardı. Osmanlı Devleti ile bu anlamda karşılaştırma yapacak olursak Osmanlı Devleti'nin resmi dili de baştan sona kullandığı ağır resmi konuşmalarda, yazışmalarda kullandığı dil de Türkçedir.
Türkçedir.
Timurlular Farsçayı kullanıyordu. Yani Osmanlı Devleti biraz daha hem nüfus yapısı hem devlet politikası itibariyle farklılaşmış olarak karşımıza çıkıyor. Gayrimüslim kitle açısından Osmanlı tebaası daha çok gayrimüslim barındırıyor. Ancak Timurluların tamamı neredeyse İslamiyet mensubu ve Müslüman ahalilerden oluşuyor. Müslüman toplumlardan oluşuyor. Göçebe topluluk açısından bakacak olursak Timur daha göçebe bir yapıya sahip Yıldırım Beyazıt'a göre. Her ne kadar şehirli bölgelere hakim olmaya çalıştıysa da Timur'un ordu yapısı, Moğol ordu yapısı göçebe toplulukları daha büyük oranda barındırıyor. Anadolu beyleri yerleşiktir çoğunlukla. Ona dikkat etmek lazım. Yani Osmanlı Devleti daha yerleşik bir kültürü ve şehirli yapı anlamında da bakarsak Anadolu'daki bütün şehirlerin inşasında beyliklik damgası vardır. Beyliklerin damgası vardır ve bunlar Osmanlı mirası olarak
da. Balkanlarda da ağırlıklı.
Balkanlarda da öyledir. Mesela hocam, göçebe olarak gelen, Altınordu'dan gelen Yıldırım Beyazıt Han'a sığınan 300 bin çadırlık Kara Tatar grubu Timur'a, Ankara Savaşı'ndan sonra Timur'a yalvarıyorlar. Diyorlar ki bizi Anadolu'da bırakmayın. Çünkü bu savaştan sonra başımıza iş gelebilir. Bizi de alın götürün şeye, Orta Asya'ya. Timur onları Orta Asya'ya götürmüştür. Bugünkü Kazakistan sınırları içerisinde Isık Göl ve çevresine, Kırgızistan çevresine yerleştirmiştir.
Nogaylar diye birlikte.
Nogaylar. Bir kısmı Nogaylardır. Tabii Türkiye'de de Nogaylar var. Yani bütün o askeri yapıyı götürmüştür özellikle. Hepsini değil. Bunu da ayrıca ifade edelim. Yıldırım Beyazıt Han'ın yanında bulunanlar da vardı. Destek verenler de vardı. Bir grup böyle Timur'un yanına gitmiştir. Bunu da belirtmemizde yarar var.
Evet hocam, kendisinden önceki Türk devletleri ve Orta Asya'daki Bozkır medeniyetinden devraldıkları ve kendisinden sonrakileri bıraktıkları manasında Timur'un kurduğu devleti nasıl nitelersiniz?
Timur devleti ve ordusunda teşkilat izi olarak geleneksel Türk devlet teşkilatını ve onun izlerini, sistemini görebiliriz. Yani mesela ordu sisteminde onluk teşkilat, onlu sistem kullanılmıştır. Devletin yönetim kademesinde veliahtlık sistemi ve o şadlık, tiginlik sisteminin mirzalık şeklinde ifade edilse de şehzadelik sisteminin benzediğini ve Selçuklu sisteminin aslında büyük oranda İlhanlılar ve sonrasında da Harizmşahlarla beraber, Timur ile beraber devam ettiğini söyleyebiliriz. Clavio, Avrupalı bir seyyah, İspanya'dan yola çıkarak 1403 yılında Timur Sarayı'na kadar giden bir seyyah bu. Tabii Karabağ'da ve Orta Asya'da Timur Sarayı'na ulaştığı sırada Clavio, Timur artık vefat etmiştir, yerine de Halil Sultan geçmiştir. Clavio'nun anlattığına göre Timur'un sarayı sanatkarlarla doludur, bestekarlar vardır. Mesela Abdülkadir Meragi, Türk musikisinin en önemli isimlerinden birisi. Bugün de bütün sanatkarlarımız o Türk sanat müziğinin duayen isimleri. Meragi'yi bilmeyeni sanatçı kabul etmezler.
Ama öyle olması gerekiyor.
O kadar da önemlidir. Timur'un sarayında görevliydi. Celayirli bir Özbek'ti ve Irak'tan Azerbaycan'a, Semerkant'a, Tebriz'e, buradaki bütün saraylara gitmişti yani. Timur Sarayı'nın meşhur böyle meşhur isimleri var. Ulu Bey Timur'un torunudur. Ulu Bey'in öğrencisi Ali Kuşçu Osmanlı Devleti'nde 60'lı medresenin ve rasathanenin başındaki müderristir. Fatih Sultan Mehmet'in o transfer ettiği bilim adamı. Böyle çok meşhur isimler var. Alişir Nevai diye bir isim var mesela. Hüseyin Baykara'nın veziri. Aynı zamanda da Türkçe divanıyla Muhakemetül Lugateyn adlı o meşhur eseri vardır biliyorsunuz. Türkçe ile Farsçanın karşılaştırılmasından oluşan çok önemli bir eser.
Hocam burada bir kez daha sözünüzü keseceğim. Az da bir zamanımız kaldı. Devletin tamamen yıkılışını, ortadan kalkışını soracağım size ama programlarımızda, Türk tarihinin izinde programlarımızda Memlüklerden, onlardan önce Selçuklulardan, Osmanlılardan, Timurlulardan, Karakoyunlulardan anlattığınız bütün devletlerden öne çıkardığınız bir özellik var. Bunu bu yaklaşımınızı ben önemsiyorum. Hepsi bilimle iç içe ve devlet özellikle bilimi ve bilim insanını teşvik ediyor.
Evet, işte Timur'un bunu dikkate aldığını, rasathaneler kurdurduğunu, şehirler kurdurduğunu bugüne kadar gelen eserlerinden de anlıyoruz. Mesela kendisi bizzat medrese kurdurmuş kendi ismiyle Semerkant'ta. Çok yüksek maaşlarla hocalar tayin etmiş. Rasathane müneccim başıları ve müneccimler kadrosu sarayda görevli aynı zamanda. Çünkü bunları devletin geleceği için görevlendirmiş. Bir yanlış yaparlarsa cezalarını da veriyor. O kadar da ciddi bir şekilde bir ulema sınıfı, bilim adamı kadrosu olarak bunlara görev verdiğini görüyoruz. Timur'un kendisi ve hanedanı için, çocukları için, ailesi için yaptırmış olduğu bir takım eserler var. Semerkant şehrinde camiler, türbeler, işte medreseler ve benzeri eserler var. Yine baktığımız zaman Ahmet Yesevi Hangahı'nı Kazakistan'da yer alan o yaptırmıştır. Sadece Özbekistan değil, bugünkü Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan,
Türkistan,
Türkmenistan bölgesinin evet, tamamı Çağatay Hanlığı sınırları içerisindeydi. Ve Timur Çağatay Hanlığı'nın bir üyesi olarak, bir devamı olarak değerlendirilirse bir anlam taşıyor. Çağatay Türkçesiyle yazılmıştır o dönemde pek çok eser ve günümüze kadar gelmiştir.
Hocam son 1,5 dakikamız yıkılış, devletin yıkılışı ve ardından Türkistan coğrafyasında, Timur İmparatorluğu'nun coğrafyasında yaşananlar.
Evet, devletin öncelikle Karakoyunlular tarafından istila edilmesi söz konusu. Herat bölgesinin yağma edilmesi, Özbeklerin, Şeybanilerin güneyde Herat bölgesinde hakim olması ve ardından Hindistan sahasında Babürşahların baş göstermesi, ortaya çıkması, Timurluların devamı olarak ve İran tarafının özellikle Karakoyunlular, daha sonra Akkoyunlular tarafından hakimiyet altına alınmasıyla birlikte Timurlular parçalanmış ve başka sultanlıklar ve hanlıklar adı altında devam etmiştir. Bunlardan birisi Babür Hanlığı'dır. Özbek Hanlığı, Şeybani Hanlığı ismiyle yaşamaya devam etmiştir. Şeybaniler çok daha uzun süre devam ettiler 17. 18. yüzyıllarda da varlıklarını sürdürdüler. İşte Timur'un yıkılışını sağlayan olaylar açısından bakacak olursak, Timur'un yıkılışına kim sebep oldu, nasıl sebep oldu sorusunu burada bütün bunlarla beraber değerlendirdiğimizde 1507 yılında bölgede hakim olan Şah İsmail dönemiyle birlikte değerlendirmemiz doğru olacaktır. Gerçek anlamda Timur hanedanını dağıtıp ortadan kaldıran Safevilerdir ve Safevilerin gelişiyle birlikte Timur ailesi de dağılmış ve İran Orta Asya coğrafyasının farklı bölgelerinde varlıklarını sürdürmek zorunda kalmışlardı.
Hocam bu da çok iyi. Bitirdik programımızın sonuna geldik ama bu da ilginç bir durum. Aradan bir zaman geçecek. Daha sonra da Yavuz Sultan Selim, Safevi Hanedanlığı ve Şah İsmail'i Çaldıran'da perişan ettikten sonra tabii, da o da alacak.
Safeviler yeni bir büyük Türk İmparatorluğu olarak ortaya çıkmıştır. Ve bu defa yani Timur'un Yıldırım'la yaptığı karşılaşmalar bir başka şekilde yaklaşık 100 yıl sonra Yavuz Sultan Selim'le Şah İsmail arasında gerçekleşecektir.
Onları da Türk tarihinizin de Profesör Doktor Güray Kırpık hocamız bizlere anlatacak. Hocam ağzınıza ayağınıza sağlık. Eksik olmayınız, sağolunuz.
Sizler sağ olun. Teşekkürler.
Değerli dinleyiciler, bu hafta da programımızın sonundayız. Önümüzdeki hafta birlikte olmayı umuyoruz. Şimdilik hoşçakalınız.
Tarihinin izinde.